Ayrım 6. Evrenden Torpilim Var. Aykut Oğut. Sayfa 98. O kadar istedim ama olmuyor. Yukarıdaki biliyor da vermiyor. Size bütün bunları bakın ben ne adamım görün görün diye anlatmadım. Gelin olaylara biraz önce bıraktığım yerden devam edeyim. Okulu bitirirken kendimi ne istediğime odaklayabilmiş, her istediğini elde edebileceğine bu kadar inanmış olan ben, Darel bana şu an son derece başarılı bir aktör olsan, ödüller alıyor olsan, her gün barmenlik yapmak, inşaatlarda çalışmak yerine film setlerine gidiyor olsan, hayatın nasıl olurdu, şu anki gibi mi dediğinde gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyordum. İşte istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesiyle gerçekleşmemesi arasındaki en önemli fark burada gizli. Gerçekleşme süreci içinde odağınız nerede? Daha hiçbir şey gerçekleşmeden miş, mış, muş, müş gibi hissedebiliyor musunuz? Yoksa yolunuza devam ederken odağınız hala gerçekleşmeyen hayalinizde mi? Dominant duygunuz hayalinizin gerçekleşmesi ihtimalinin sizde yarattığı heyecan mı? Yoksa gerçekleşememe ihtimalinin yarattığı korku, üzüntü ve sıkıntı mı? Sabah kalktığınızda hayallerinize düşünüp gülümseyerek mi güne başlıyorsunuz? Yoksa etrafınıza bakıp hala gerçekleşmediklerini görüp buruk bir şekilde mi kalkıyorsunuz? İstediğiniz şeye mi yoksa onun olmaması ihtimaline mi aitsiniz? Amerika'ya taşıdığım oyunculuk hayalim uzun yıllar gerçekleşmedi. Çok samimi itiraf ediyorum. Uzun süre abuk sabuk işler yaptım. Yanlış anlamayın. O yıllar içerisinde orada yaptığım işleri küçümsemiyorum. Ama esas hayallerimle kıyasladığımda o kadar geride kalıyorlar ki odağımın değişmesine neden oldular. Aslında istediğimizin olmaması gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu değil. Sadece olan şeyleri nasıl istediğimizi fark etmiyoruz. Sonraki sayfadaki tabloya bir daha göz atalım. Düşünce nasıl gerçeğe dönüşür? Düşünce nasıl gerçeğe dönüşür adlı bu tablo suya atılan taş efektini andırır. Durgun bir su birikintisine taş attığınızda nasıl halkalar haline genişlemeye başlarsa evrende de duygularınız, düşünceleriniz aynı şekilde açılarak gidiyor. Tablonun tam ortası sahip olmama hali, bu noktada bir şeye sahip olma fikri ve isteği aklınıza ilk geldiği an suyun ortasına bir taş atmış oluyorsunuz. Halkanın ilk katmanı ilk düşünceleriniz. Bu noktada aklınızdan konuyla ilgili birçok fikir gelip geçiyor. Hemen ardından halka biraz büyüdükçe, zaman geçtikçe düşüncelerinizde yavaş yavaş netlik başlıyor. Sizin netliğinizin başlamasıyla birlikte evren size hangi aşamada olduğunuza dair yol gösterircesine ilk göz kırpışlarını başlatıyor. Hayatınızın gidişatıyla ilgili bazı sinyaller almaya başlıyorsunuz. Bir sonraki adımsa evlere servis. O ana kadar odağınızı ne yönde yoğunlaştırdıysanız kapınıza kadar getiriliyor ve istediğiniz şeye sahip oluyorsunuz. Fakat dikkat ettiyseniz tablonun iki hali var. Pozitif ve negatif. Yine dikkat ettiyseniz birbirlerine ayrı yönlerde ilerlemiyor, yan yana ilerliyorlar. Her an birinden diğerine ani bir geçiş yapabilirsiniz. Son halkaya geldiğinizde ne tarafa düşeceğiniz, o ana kadar daha yoğun olarak nerede durduğunuzla orantılı. En son halkada negatife düştüyseniz bu istediğinizin negatif olarak gerçekleşmesidir. Yani yine gerçekleşme durumu söz konusu. Aynı suya atılan taş gibi istediğiniz zaman her gün her dakika yeniden tam ortaya bir taş atıp sıfırdan başlayabilirsiniz. Evrende sonsuz taş var, inanın bana. Bunu bir örnekle açıklayalım. Artık hayatınızda daha fazla para istiyorsunuz. Bunu söylediğiniz an İlk taşı suya attınız. 1. Sahip olmama hali, param yok. 2. İlk düşünceler, daha fazla para kazanma hali. Halkamız büyümeye başladı. Düşüncelerde netlik kısmında başlıyorsunuz nasıl daha fazla para kazanacağınızı ve o parayla neler yapabileceğinizi düşünmeye. 3. Düşüncelerde netlik, nasıl kazanılacağı, neler yapılacağı. İşte buralarda bir yerde evren size göz kırpmaya başlıyor. Bu göz kırpışlarını daha net okumaya başladıkça tam olarak nerede durduğunuzu daha iyi anlayacaksınız. 4. Evrenin göz kırpışları. Size para kazanma konusunda nerede olduğunuz gösteriliyor. 5. Evlere servis. Pizzanız geldi. Hem de 30 dakika içinde. Ama ısmarladığınızı sandığınız pizza mı geldi? Eğer yol boyunca pozitifte kaldıysanız evet. Ama sürekli negatifte yol aldıysanız hayır. Yol boyunca bizi negatife itebilecek çok önemli iki şey var. 1. Ego. 2. En yakın arkadaşlar ve aile. Tamam, egoyu anladık. Onun işi bu. Bizi en ortadaki sahip olmama halinde tutmak. Ama şu yakın arkadaşlar, iyi niyetli aile üyeleri yok mu? Beni çileden çıkartıyor. Kaç öğrencime şu cümleyi kurduğuma inanamazsınız. Kendine bir iyilik yap, konuşma artık bu konuları en yakın arkadaşınla. Onların düşünce sistemlerini, onların egolarına kaptırıp gidiyorsunuz. Amerika'da sinema oyuncusu olan arkadaşım Darryl Dixon, daha fazla para kazanma isteğiyle Daryl'la çalışmaya başlamıştı. Sahip olmama hali şuydu. Parası yoktu ve kariyeri istediği gibi gitmiyordu. İlk düşünceleri son derece heyecan vericiydi. Yetenekli olduğuna, her rolün altından kalkabileceğine inanıyordu. Bunu ben de gözlerimle görmüştüm. Birlikte okula gidiyorduk ve hayatımda Shakespeare'ın adını bile düzgün yazmayı bilmeyen, Hamlet oyununu baştan sona okumamış ama bu kadar güzel Shakespeare yorumlayan biriyle daha tanışmamıştım. Benden daha iyi dediğim az sayıda oyunculardan biridir. Kısa bir süre sonra Dar için düşüncelerde netlik başladı. Daha çok para kazanmanın, daha iyi roller almanın nasıl bir şey olacağına kafasına netleştirmeye başladı. Bir anda inanılmaz derecede yaratıcı biri haline gelmişti. O kadar heyecanlı bir şekilde hayallerinden bahsediyordu ki bazen dinlemekten yoruluyordum. Bu sıralarda hayallerini James adında başka bir yakın arkadaşıyla paylaşmaya başlamıştı. James, emlak işiyle uğraşan, hayatımda gördüğüm en negatif insanlar listesinde üst sıralarda yer alan biriydi. Her buluştuğumuzda oyunculuğun ne kadar zor olduğunu, Hollywood'da 100 binin üzerinde aktör olduğunu ve Dar'ın ilerlemiş yaşının, benim de Türk olmamın işimizi nasıl iyice zorlaştırdığını anlatıp duruyordu. Hem kendimde hem de Dar'da ufak ufak başlayan negatif değişimi hissedebiliyordum. Çünkü James konuşurken kafamızı aşağı yukarı oynatıp söylediklerini onaylamaya başlamıştık. Dar, negatifte olmasına rağmen pozitifken aklına gelen fikri uygulamaya koymak istedi. Birlikte bir parça hazırlayacak ve şehrin en önemli aktivitelerinden birinde sergileyecektik. Bütün ajanslar, yapımcılar, yönetmenler orada olacaktı. Kendimizi göstermek için harika bir fırsattı. Hazırlıklar 1-2 ay kadar sürdü. Dar, günden güne James'in etkisiyle değişmeye başlamıştı. Ben kendimi James'in negatif alanından uzak tutmayı becermiş ama Dar'a karşı korunmayı hiç akıl edememiştim. Dar'ın nasıl negatife gittiğini gözlemlemem bile benim pozitif alanımı değiştirmeye başlamıştı. Sahneleme günü geldiğinde ikimizin de ayakları geri geri gidiyordu. Evlere servis zamanı gelmişti. Biz de artık kapıdaydı ama ikimiz de kapıyı açmaya korkuyorduk. Oyunumuzu oynadık, fena değildi. Güzel tepkiler aldık. Yapımcılar, yönetmenler bizi kutladı ve bir süre sonra bizimle irtibata geçeceklerini söylediler. 7 yıl boyunca kimse aramadı. Ne Dar ne de ben o günkü gösteriden sonra bir tek teklif alamadık. Yani son halkada negatiften çıkmıştık su yüzüne. Negatif sahip olma hali, yani gerçekleşmemesi durumunu elde etmiştik. Gösteriden sonraki 2-3 hafta sürekli suya taş atıp durduk. Ama yaşadığımız bizi o kadar rahatsız etmişti ki ne zaman kariyerlerimiz aklımıza gelse suya atılan taşın hemen ardından daha ikinci halkadaki düşüncelerde netlik kısmında kendimizi durduruyor ve düşünmekten vazgeçiyorduk. 2 ay sonra ben garsonla, Dar da badana boya işlerine döndü. 6 ay kadar sonra da Daryl'la çalışmayı bıraktı. Merak etmeyin, ikimizin de hikayesi mutlu sonla bitiyor. İstemediğimiz şeyler neden olur? Hayır demek, evet demektir. Garson, ben bu yemeği ısmarlamadım. Bir de istemediğimiz şeylerin olduğu durumlar vardır. Sırf elde edememekten bahsetmiyorum. Hani şu abuk sabuk olaylar vardır ya, bozulan televizyon, görünmeyen kazalar, patlayan araba lastikleri, virüs giren bilgisayarlar vesaire. Onları da biz kendimize çekiyoruz. Birçoğunuzun oha dediğini duyabiliyorum. Ben de öyle demiştim. Size ilk bölümde enerji duygu tablosundan bahsetmiştim. Biraz önce de suya atılan taşın nasıl açılım gösterdiğini anlattım. Başınıza talihsizce gelen şeyler, hayatınızın genelinde suya attığınız taşları, yani ilk düşünceleri hangi enerji duygu durumundan attığınızla doğru orantılıdır. İstemek olayını sadece sözel ya da simgesel bir şey olarak düşünmeyin. Enerji, duygu dediğimiz mereti gelin biraz daha farklı bir bakış açısından görmeye çalışalım. bir koku gibi düşünün, bir tat gibi düşünün. Şöyle ki, gözlerinizi bağlasam ve size bazı yemekler tattırsam şöyle diyebilirsiniz. Tavuk, yok balık. Hay Allah, neydi bu? Bunun nedeni tat alamamanız değil ama tadını aldığınız kategoriye girebilecek birçok yemek olması. Gözlerinizi bağlasam, size bir şey koklatsam, mesela bir çiçek. Ay dur ayol, şey bu şey, leylak, yok menekşe. Aynı sonuç. Elbette bazen tam olarak bileceksiniz ama bir kategoriye ait benzer kokularla karşılaştığınızda o kokuya uyabilme ihtimali olan isimler saymaya başlayacaksınız. Evren de aynen böyle yapıyor. Sizin duygusal dünyanızın tadına bakıyor, kokusunu alıyor ve size o kokuya uygun gerçeklikler yaratıyor. Gelin bu sefer Amerika'ya taşındığımın 3. yılına götüreyim sizi ve bakın hayatta istemediğim, olması aklımın ucundan bile geçmeyecek bir şey nasıl başıma geldi anlatayım. 3 yılın sonunda ancak ayakta durabilecek hale gelmiştim. New York'ta bir pizzacıda garsonluk yapıyordum. Gündüzlere okula gittiğim için kendime bir gece işi seçmiştim. Akşam 8 civarı işe başlıyor ve sabah 6 gibi işten çıkıyordum. Son zamanlarda yaşadıklarıma dayanmak zorlaştığı için kendime güzel bir yöntem geliştirmiştim. Sabah saat 2 sularında çaktırmadan çantamda taşıdığım vodkayı bardağıma boşaltıp içmeye başlamıştım. 4'e doğru çakır keyif olup sabah 6'ya kadar büyük bir keyifle New York'un sarhoşlarına pizza servisi yapıyordum. Sürekli naneli sakız çiğnediğim için kimse ağız kokumu fark etmiyordu. Keyfimin yerine gelmesi giderek zorlaştığı için bardağıma doldurduğum vodka miktarı giderek artmaya başlamıştı. Bir gece bayağı sarhoş olmuştum. İş çıkışı metroya bindim ve Manhattan'ın alt ucundaki evime doğru yola koyuldum. Metroda sızıp kalmışım. Kendime geldiğimde hala sarhoştum. Panik içinde metrodan dışarı çıktım. Hava hala aydınlanmamıştı. Hangi durakta olduğumu anlamak için kafamı kaldırdığımda 188. cadde yazısını gördüm. Metro benim durağıma gelmiş, turunu bitirmiş ve geri dönüp beni Manhattan'ın en üst kısımlarına taşımıştı. Namı diğer Harlem'deydim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Harlem, Amerika'da zenci çetelerinin en yoğun olduğu, gündüzleri bile girilmesi çok tavsiye edilmeyen bir bölgedir. Özellikle ten renginiz beyazsa. Şehrin diğer yakasına geri dönebilmek için caddenin karşısına geçmem ve metroya oradan girmem gerekiyordu. Yalpalayarak caddenin karşısına geçtim. 50 metre ileride bulunan metronun girişini gördüm. Kaldırımda yürürken kaynağını tam olarak anlayamadığım bir acı hissettim ensemde. Dönüp baktığımda iki zencinin arkamda olduğunu gördüm. Biri enseme yumruk atmıştı. Bırakın Harlem'i, evimin oturma odasında olsa öyle bir zenciye kafa tutamazdım. Benim kafam adamın göğüs hizasında bir yerdeydi. Arkama döndüm ve hızlı adımlarla metroya yetişmeye çalıştım. Metronun içinde kameralar olduğu için daha güvenlidir diye düşünüyordum. Hızlı adımlarım koşar adım halini aldı. Bir minibüsün yanından geçerken bazı gölgeler fark ettim. Ama zaten sarhoştum ve ne olduğunu anlayabilecek durumda değildim. Minibüsün arka kısmına geldiğim an sadece parmaklarını görebildiğim bir yumruk suratımda patladı. Kendimi yerde buldum. Mahalle arası kavga hikayelerinde hep anlatılır ya, kavgada yere düşmeyeceksin. Eğer düştüysen de yüzünü koruyacaksın. Ben de öyle yaptım. Ulan ben oyuncuyum, yüzüme bir şey olmamalı dedim ve iki elimle yüzümü, kafamı korumaya aldım. Bu kavga hikayelerini kim çıkarttıysa belli ki hayatında hiçbir zenciyle karşılaşmamış. Beni bir köpek yavrusu gibi ensemden tutup kaldırdığını hatırlıyorum. O sırada biri ceplerime doğru elini götürdü. Ben de refleks sonucu ellerimi aşağıya indirdim. Ellerim aşağı inince ensemden tutan el başımı sert bir biçimde minibüse doğru savurdu. Son hatırladığım kafamın minibüsün içine girdiği ve kırılan cam sesleriydi. Gözümü hastanede açtım. Sol gözümü kaybetmiştim. Bir kere bile kavga etmemiş bir insanım. Hayatında bir kere bile para çalmamış bir insanım. Hayatta bir kere bile ya şu gözümü kaybetsem ne hoş olur demedim. Ya da bir grup zenciden dayak yesem nasıl güzel olur demedim. Peki nasıl oldu da bu olay benim başıma geldi? Çok basit. Ben çağırdım. Daha doğrusu duygusal dokum enerjimdeki tat çağırdı. Evren de hiç yorum yapmadan istediğimi, yani istediğime eşdeğer olabilecek durumu yerine getirdi. Şu geceleri içerek çalışmaya başlamamdan 2-3 ay önceye geri götüreyim sizi. Bana okulu bitirten, beni Amerika'ya götüren, New York'a yerleşmemi sağlayan pozitif enerjim yavaş yavaş ben odağımı değiştirdiğim için tükenmeye başlamıştı. Ben, Bay Üniversite mezunu aktör, bir pizzacıda çalışmaktan, tam olarak dil konuşamamaktan gocunmaya başlamıştım. Eskiden en güçlü silahım, savunma kalkanım olan konuşma sanatı elimden gitmişti. Gündüzleri okula gidiyor, geceleri benim gibi aktör olan sınıf arkadaşlarıma pizza servisi yapıyordum. Utanmaya ve kendime acımaya başlamıştım. Hayatta en sevdiğim yönetmen yazar olan Bertolt Brecht ile ilgili bir sohbet ortamı bile açılsa ben ağzımı açamıyordum. Dil bilgim buna yetmiyordu. Türkiye'deki arkadaşlarım habire bana "Hadi oğlum, meşhur olamadın mı hala?" gibi e-mailler atmaya başlamışlardı. Evde karanlıkta oturur ve sürekli kendimi acırdım. Başımı omzuna koyacak bir annem bile yoktu. "Niye bana bunlar oluyor? Ben bunları hak edecek ne yaptım?" der ve ağlardım. Şu iki cümleye dikkat edin, tekrar yazıyorum. "Niye bana bunlar oluyor? Ben bunları hak edecek ne yaptım?" O andan itibaren enerjimin tadı, duygularımın kokusu bu doğrultuda yayın yapmaya başladı. Dominant duygum, yayın yaptığım frekansım, "Bunu hak etmiyorum, acınacak haldeyim"di. Evren her istediğimizi gerçekleştirmek zorunda. Ona verilen görev bu. Hepimiz evrenden torpilliyiz. İstisnasız, yaptığımız her yayına uygun gerçekliği bize yaşatmak evrenin işi. Bugün bile bu olayı anlattığımda bana ne diyor insanlar biliyor musunuz? "Ah yavrum, yazık sana, hiç hak etmedim böyle bir şeyi." Doğru, hak etmedim ama hak etmediğim şeylerin başıma gelmesi emrini evrene ben verdim. Birçok öğrencim demin verdiğim örneği kolayca anlayabiliyor. Kendine o kadar kötü davranmışsın ki başına kötü şeyler gelmiş diyen bile oldu. Bir de her şey yolunda ve son derece keyifli giderken yaşadığımız aksilikler vardır. Aslında evrenin çalışma prensibi aynı. Bizim bunu tam olarak anlayamamamızın nedeni hayatı tek bir dosya gibi görmemiz. Aslında hayatımız binlerce dosyanın bulunduğu dosya dolabıdır. Bir konu hakkında son derece pozitif ama aynı anda bir diğer konu hakkında son derece negatif olabilirsiniz. Evren pozitif olduğunuz konuyla ilgili pozitif gerçeklik, negatif olduğunuz konuyla ilgili negatif bir gerçeklik yaratacaktır. 10 yıldan uzun bir süre hiç Türkiye'ye gelmedim. Tek bir gün bile. O kadar uzun bir süre sonra geri dönmüş olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Geldiğimin 3. haftasıydı galiba. Heyecanım hala devam ediyordu. Görmediğim arkadaşlarımı görmek, doğup büyüdüğüm şehirde olmak, çocukluğumun geçtiği evi görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Bir yandan da sürekli seslendirme ya da oyunculuk teklifleri geliyor olması pozitif enerjime daha çok pozitiflik katıyordu. Hayatı çok seviyordum. Sanki ayaklarım yerden kesilmiş gibiydi. Negatif olduğum bir tek konu vardı. Trafik. İstanbul'un trafiği bana Alacakaranlık Kuşağı dizisinin bölümlerinden biri gibi geliyordu. Bütün dünya kuantum fiziğini anlamaya çalışırken bizim taksiciler çoktan maddeden enerjiye dönüşümü ve tekrar maddeye dönüşebilme sırrını çözmüşlerdi. Çözmeseler Galatasaray'ın daracık sokaklarında ters yönden gelen bir taksi ve ona yol vermek istemeyen bir taksi aynı anda nasıl geçip yollarına devam edebilirlerdi? Kafa kafaya geldiklerinde ikisi birden enerjiye dönüşüp birbirlerinin içinden geçip tekrar madde haline dönüşüyor olmalıydılar. Taksim meydanında kırmızı ışıkta duran tek yaya bendim. Trafiğin ve yayaların durumu beni cidden rahatsız etmeye başlamıştı. Onca yıl sonra Türkiye'yi nasıl bulduğumu soranlara hep aynı şeyi söylüyordum. Her şey bir harika ama siz bu trafiğin içinde canınızı nasıl kurtarabiliyorsunuz? Trafik eşittir tehlike benim inanç sistemim halini almaya başlamıştı. Bakın o günlerdeki duygularımın, enerjimin raporu şöyle görünüyordu. Hayat mükemmel, kariyer mükemmel. İlişki mükemmel, para mükemmel, arkadaşlıklar mükemmel, keyif mükemmel, ev mükemmel, giyim kuşam mükemmel, trafik rezalet. Dosya dolabında sadece bir dosya negatif raporlar içeriyordu. Eve alışveriş yapmak için bir arkadaşımla Eminönü'ne indik. Bir iki mağazaya girip çıktıktan sonra Esra'nın bana hazır gitmişken bir de ekmek bıçağı al dediğini hatırladım ve mutfak malzemeleri satan dükkanların olduğu yere gittik. Kocaman bir ekmek bıçağı gördüm ve hemen aldım. Bir yandan da arkadaşımla sohbet ettiğim için dikkatim etrafta değildi. Tezgahtar bıçağı paketledi, parasını ödedim ve çıktık. Eminönü'nde yürümeye başladık. Ne trafik ışığı ne de bir polis olmadığını fark ettim. Sokak aralarında arabalarda kovalamaca oynamak gerekiyordu. Arkadaşım alışık olduğu için çekirge gibi oradan oraya atlayıp karşıya geçebiliyordu. Peşinden ben de atladım. Tam karşı kaldırma adımımı attığım an inanılmaz bir acıyla yere yapıştım kaldım. Ne olduğunu anlamamıştım ama arkadaşımın bakışlarında çok iyi bir şey olmadığı belliydi. Ben karşıdan karşıya geçerken tam gaz gelen bir taksinin tamponu elimdeki torbaya çarpmış ve dangalak tezgahtar koca ekmek bıçağını gazete kağıdına sardığı için torbanın kenarını yırtıp çıkan bıçak neredeyse yarısına kadar baldırıma girmişti. Bu olay neden başıma geldi? Ah ah vah vah bak talihsizliğe tam Amerikalardan gelmiş hasret giderirken gitti oğlanın bacağı. Bunun ne talihsizlikle ne de şanssızlıkla ilgisi yok. Ben son 3 haftamı sürekli İstanbul'da trafiğin ne kadar tehlikeli olduğuna yoğunlaşarak geçirmiştim. Evren de bana tam düşündüğüm şekilde bir gerçeklik hazırladı. Tehlikeli bir trafik. Sadece biraz dikkatli olmamız yeter. Duygularınızı dinleyin, enerjinizi gözleyin. Size ilk bölümde verdiğim tabloyu ezberleyin gerekirse. İçinizdeki rehber size zaten ne yöne doğru gittiğinizi sürekli söylüyor. Hayatın işlevi, evrenin işleyişi çok küçük detaylarda kendini sürekli tekrarlıyor. Kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yapıyorduk. O gün bir arkadaşımızla buluştuk. Öğle yemeği yedik. Daha yemekleri ısmarlamadan o kadar koyu bir sohbete dalmıştık ki arkadaşımız garsonun yüzüne bile bakmadan çoban salatası istiyorum dedi. 10 dakika sonra yemeklerimiz geldi ve arkadaşımız son derece bozuk bir şekilde ben soğan sevmem ki bunda soğan var dedi. Bir tanem alo çoban salatası soğanlı olur. Bakma garsona öyle kötü kötü sanki adam bir hata yapmış gibi. Eğer sen soğan istemiyorsan bunu söyle net ol. Düşüncelerde netlik dedik değil mi? Ne istediğinizi önce siz bilin ve evren servis yaptığında da bozulmayın. 6. ayrımın sonu, sayfa 112.